Ayrım 3. Her güne bir Shakespeare. Alan Percy. Sayfa 61. 20. Kim ki altın kanatlarıyla güneşe çok yaklaşır, kanatlarını eritir, talihini yitirir. Çılgınca sevmenin büyük riski İkarus'un efsanesinde olduğu gibi günlük hayatımızın yükseklerine çıkmaktır. Bu şekilde tutkunun bize taktığı kanatları yakarız. Bir aşkı yoğun yaşamak için sevdiğimiz kişinin arzu ettiğimizden daha uzakta olmasının ya da onu kaybetme korkusunun bizde yarattığı acıya katlanmak gibi bir bedel ödememiz gerekir. Bunlar aşk paketini oluşturan son derece insani ve mantıklı konulardır. Eğer teselli edecekse tarihteki en deneyimli insanlar bile sevenlerin kanatlarını yakan o kavurucu güneş yüzünden acı çekmişlerdir. Örneğin Napolyon Bonaparte. Korsikalı asker birçok ülkeyi yakıp yıktı. Fransa'nın imparatoru ve İtalya'nın kralı oldu. Büyük askeri stratejist olan Napolyon, yüzyıllar sonra halen etkisini hissettiğimiz adalet kanununa ismini yazdırmış olmasına rağmen, inanması güç de olsa aşıktı ve aşk konusunda kendisine hiç güvenmeyen biriydi. 1796 yılında zamanın polis şefi Paul Barras'ın sevgilisi Josephine de Beauharnais'la evlendi. Bonaparte her savaşa çıktığında evlendikleri yıl eşine yazdığı bu mektuptan da anlaşılacağı gibi bir aşk acısı çekiyordu. Seni sevmeden bir günüm bile geçmedi. Seni kucaklamadığım bir gecem bile olmadı. Çayımı her yudumladığımda beni hayatımın en önemli varlığından uzak olmaya mecbur eden o gurur ve hırsa lanet okudum. Seni kocana mektup yazmaktan alıkoyan şey nedir? Sorumluluk sahibi olmak ne kadar da kötü bir şeymiş. Lanet olsun. Eğer Napolyon bile korkuyor ve aşk yüzünden sıkıntı çekiyorsa, kendini başka birine vermenin beraberinde getireceği dertleri bizler de kabul etmeliyiz. 21. Ne düşünürsen düşün, düşündüğünü güzel kelimelerle ifade etmek en iyisidir. Sürekli iyi bir cinsel hayatın çok önemli olduğundan bahsediliyor. Ancak çarşaflar arasında olanlardan çok daha fazla yaşanan ve çok daha fazla ilişkinin sona ermesine sebep olan başka bir şey var. Sözlerden bahsediyoruz. İlişkilerde sürtüşme ve uyumsuzluk dönemleri vardır ve bu dönemlerin üstesinden kelimelerle gelinmelidir. Ancak her zaman doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyoruz. Nitekim sık sık sesimizin tonu ve kullandığımız dil sadece bir kıvılcımdan ibaret olan ateşin bir anda alevlenmesine sebep oluyor. Bir iletişim uzmanı olan Ferran Ramon Cortez konuyla ilgili şu yorumda bulunmuş. Aslında sorun ne söylediğimizde değil, nasıl söylediğimizde. Karşımızdakinin söylediğimiz şeylere duygusal olarak neden tepki verdiğini anlayabilmek için sebebini kelimelerin de ötesinde aramalıyız. Genellikle söylediğimizi sandığımız şeyle gerçek anlamda söylediğimiz arasında büyük farklar oluyor. Bu fark da duygularımızın sözlerimize müdahale edip onlara çok farklı anlamlar yüklemesinden kaynaklanıyor. Eğer kızgınsak ne söylersek söyleyelim, karşımızdakine de kızgınlığımızı yansıtırız. Eğer öfkeliysek öfkemizi ona yansıtırız. Eğer karşımızdaki kişiyi küçümsüyorsak o anda sözlerimizle onu övüyor olsak da ona bu küçümseme duygumuzu yansıtırız. Birçok kez karşımızdakine istediğimiz şeyi söylediğimizi sanırız. Ancak ona çok farklı bir mesaj veririz. Bu da onun tepki göstermesine sebep olur. Çünkü aslında ona sadece ve sadece hem de hangi kelimeleri kullanırsak kullanalım hissettiklerimizi yansıtırız. Eğer bu durumun bilincine varırsak belki de en iyi çözüm olumsuz duyguların bizi zehirlemiş olduğu anlarda tartışmamaya çalışmaktır. Daha uygun sözcüklerin zehir değil de ilaç olacağı bir zamanı beklemek çok daha iyidir. 22. Aşık olduğumu nereden biliyorsun? Soruyu Veronalı iki centilmende Valentino soruyor ve Presteza ona şöyle cevap veriyor. Aşık olduğunuz ortada. Mutsuzluk yüzünden pes etmeyi öğrendiniz. Bir nar bülbülü gibi aşk şarkıları mırıldanmaya başladınız. Bir cüzdanlı gibi hep yalnız yürüyorsunuz. Alfabe kitabını kaybetmiş küçük bir öğrenci gibi iç çekiyorsunuz. Büyük annesini kaybetmiş bir genç kız gibi hıçkırarak ağlıyorsunuz. Rejimdeki biri gibi yemek yemiyorsunuz. Hep hırsızdan korkan biri gibi diken üstündesiniz. Azizler gününde bir dilenci gibi sızlanıyorsunuz. Aşk sanatının büyük uzmanlarından Shakespeare, bu eserin ikinci perdesinde aşıkların hastalıklarına bir tanı koymak amacıyla hem çok güzel hem de çok anlamlı simgeleri tarif etmeyi başarıyor. Ama günümüzdeki bilim ne diyor? Bizlere aşık olduğumuzu söyleyen fiziksel işaretler hangileri? Aşık olduğumuz kişinin karşısında olduğumuzda kalp çarpıntısı, hızlı nefes alıp verme, kızarma, el titremesi, kekemelik gibi rahatsızlıkları hepimiz yaşadık. Peki ama biyokimyasal anlamda bize neler oluyor? Öyle görünüyor ki aşık olmak özellikle iki merkez üzerinde çok etkili. Biyokimyasal atık. Aşık olduğumuzda vücudumuz dopamin ve oksitosin gibi heyecan, olumlu ruh hali ve motivasyon üreten hormonlar salgılıyor. Beynimizdeki zevk alma merkezleri de bu hormonlara karşı oldukça aktif davranıyor. Cinsel alarm. Her ne kadar şairler aşktan metafor şeklinde bahsetseler de aşık olmanın elle tutulur sonuçlarından biri de erkeklerde ve kadınlarda genital bölgelerde yarattığı oksitosin sayesinde cinsel birlikteliğe hazırlayan heyecandır. Bunlar aşkın kimyasının Roxy Müziğin şarkısında söylediği gibi esrar olduğunu onaylayan tepkilerdir. 23. Benim tacım kalbimde, başımda değil. Aşk bizi tahta çıkartır. Kendi dünyamızı kalp atışlarımızın ritminde yönetmemiz için gerekli gücü verir. Bu konu hakkında Johnny Depp 1995 yılında bir filminde şöyle diyor. Hayatta önemli olan sadece 4 soru vardır. Kutsal olan şey nedir? Ruh hangi malzemeden yapılmıştır? Ne için yaşamaya değer? Ne için ölmeye değer? Bu 4 sorunun da cevabı aynıdır. Aşk. Bu cümle sinema dünyasının en romantik cümlelerinden biri haline gelmiştir. Film Francis Ford Coppola'nın prodüktörlüğünü yaptığı Marlon Brando'nun oynadığı Don Juan de Marco adlı filmdir. Depp filminde gönül işlerinde hiçbir zaman yenilgiye uğramayacağını düşünen bir adam olan John Arnold de Marco'yu canlandırıyor. Filmin hikayesi romantizmin en önemli yazarlarından biri olan Lord Byron'un muhteşem eseri Don Juan efsanesine dayanıyor. Yunanların Türklere karşı verdikleri savaşta ölen bu çılgın şair Don Juan'ın birçok özelliğine sahipti. Bu savaş aslında onu hiç ilgilendirmeyen bir savaştı. Ama macera tutkusu yüzünden kendisini orada buluvermişti. Şüphesiz Byron'un tacı kalbindeydi ve sevmekten korkmuyordu. Şöyle diyordu. Aşk yolunu bulacaktır. Kurtların girmeye cesaret edemeyeceği yerlerde bile. 24. İyi ya da kötü şey yoktur. Onu iyi ya da kötü yapan şey insan düşüncesidir. Gönül meselelerindeki tuzaklardan biri de arzunun aşkla, merak ya da tutkunun da yakınlıkla karıştırılmasıdır. Bunların kat ettikleri yollar birbirlerine benzer. Özellikle oyunun ilk dakikalarında ergenliğimizi yaşarken tanımadığımız biri için aklımızı yitirebilir, karşılık almadığımızda da öleceğimizi sanabiliriz. Peki gerçek nerede başlıyor? Hayal gücü nerede başlıyor? Fiziksel çekimi sık sık aşkla karıştırıyor olamaz mıyız? Klasik eseri Sevme Sanatı'nda Alman psikanalist Erich Fromm şunları söylüyordu. Erotik aşk karşımızdaki kişiyle tam anlamıyla bir birleşmenin dayanılmaz arzusudur. Doğası gereği evrensel değil, sadece özeldir. Hatta belki de mevcut olan en yanıltıcı sevme şeklidir. Öncelikle kolaylıkla aşık olmanın o patlayıcı deneyimiyle O ana kadar birbirlerini tanımayan iki kişinin arasındaki bariyerlerin şiddetli bir şekilde ortaya çıkan yıkımıyla karıştırılabilir. Ancak bu deneyim aslında doğası gereği kısa süren bir deneyimdir. Hayal kırıklığına uğramamak, yersiz beklentiler içine girmemek için yapmamız gereken şey hızlı bir kaçamakla iki kişiye birlikte büyüme ve olayların üstesinden gelme fırsatı sunan sağlam bir ilişkiyi birbirinden iyice ayırmaktır. 25. Çılgınca yaptığımız denemelerimizde olmayı beklediğimiz şey yüzünden olduğumuz şeylerden vazgeçiyoruz. Aşk ve özgürlük aslında varoluşun iki armağanıdır ve maalesef her zaman böyle olmasa da hep bir arada olmaları gerekir. Çiftlerin birçok tartışmasının sebebi yanılarak kendilerini birbirlerinin malı olarak görmeleridir. Yanlış. Gönül işlerinde bu sınırlayıcı bakış açısına karşı şair Jacques Prévert, "Yaşasın Özgürlük, Özellikle de Benim Özgürlüğüm" adlı destanının giriş bölümünde özgürce sevmek hakkında şunları söylüyor. "Kuş pazarına gittim ve kuşlar aldım. Senin için, aşkım. Çiçek pazarına gittim ve çiçekler aldım. Senin için, aşkım. Demir pazarına gittim ve kalın zincirler aldım. Senin için, aşkım. Sonra da köle pazarına gittim ve seni aradım. Ama bulamadım, aşkım." 26. Arzulanan şey kılıcın ucundansa bir gülümsemeyle daha kolay elde edilir. Baştan çıkarma sanatında önemli olan şey sadece sözcükler değildir. Sözcüklerin kullanılmadığı iletişim şekli de arzulanmak ve beğenilmek için dikkat çekme konusunda oldukça güçlüdür. Bizi karşımızdakine diğer başka her şeyden daha çok yaklaştıran, son derece doğal ve çok güvenilir bir jest vardır: gülümseme. Kim bilir kaç ilişki sadece bir gülümsemeyle başlamıştır ve kaç ilişki çiftin mizah anlayışı sayesinde ayakta kalmaktadır. İngiltere'de uzun süren ilişkiler ve 21. yüzyılın aşk ilişkileri hakkında geniş çift kitlesi üzerinde yapılan bir çalışmada çiftlerin verdikleri cevaplardan biri "beni güldürüyor" olmuş. İnsanın ilk aşk ifadelerinden biri gülümsemedir. Bu gülümseme insanoğlunun yüzünde yaklaşık 2 aylıkken belirir ve anne ve babasıyla olan bağını da sağlamlaştırır. Gülümseme aşk ilişkilerinin dışında her türlü insan ilişkisinin de doğal harcıdır. Bu basit ve doğal olan hareket çiftler arasındaki gerilimi ortadan kaldırır. Eskiler de bunu biliyordu. Bu yüzden de Yunan tanrılarının Panteon'unda yüzünde ciddi bir ifade olan ve tarihe savaş tanrıçası olarak geçen Athena yerine güzel gülümsemesiyle Afrodit, aşk, güzellik ve verimlilik tanrıçası olmaya layık görülmüştür. Bu yüzden eğer aşk istiyorsan lütfen gülümse. 27. Susuzluğunu giderdiğin çeşmeyi sakın kirletme. Her ilişki iyi başlar, ancak aynı şekilde bitmez. Çiftler bir cennet parçası da olabilir, birbirlerinin hayatlarını zorlaştırmaya çalıştıkları savaş meydanları da. Peki aşk nasıl düşmanlığa dönüşür? İleriki sayfalarda yakından inceleyeceğimiz aşkın sona ermesinin olası sebeplerinden biri arasında ilişkimizle yeterince ilgilenmememiz gelir. Belki de artık istikrar kazandığınızı düşündüğümüz için bir gün gelir ve aşkımız için çabalamaktan vazgeçeriz. İlişkimizin kendi başına yürüdüğünü düşünürüz. O andan itibaren de aşkımız için eskiden yaptığımız şeyleri bir kenara bırakırız ve birliktelik de yavaş yavaş, adeta görülmez bir şekilde yok olmaya başlar. Bunun olmasını engellemek için ne yapabiliriz? İşte bazı pratik önlemler. Haftada sadece bir defa da olsa çiftin ilişkinin başında yaptığı şeyleri sinemaya gitmek, romantik restoranlara akşam yemeğine gitmek, dansa gitmek yapmaları iyi olur. Birlikte hayatın nasıl daha güzel olabileceği hakkında olumlu ve sakin, gerginlik anlarında olmamak şartıyla konuşmalar yapılmalıdır. Çözümlenmesi kolay olmasa da sevgilimizle sorunlarımızı paylaşmalıyız. Alman film yönetmeni Doris Dörri bu durumu çok güzel bir şekilde açıklıyor. Kadınlar sorunlarına çözüm aramazlar. Onların istedikleri sorunları hakkında konuşmaktır sadece. 28. Bize sunulan aşk eğer biz istediysek iyidir. Ama bizim istemediğimiz halde bize sunulan aşk daha da güzeldir. Cupido'nun da kanıtladığı gibi aşkta ve arzuda her zaman mantık dışı bir öğe vardır. Hatta bazen hiç beklenmedik bir şey de olabilir. Hayatımız boyunca bizi hep aynı tipte insanlar etkileyebilir. Ama gün gelir bu tiple hiç ilgisi olmayan biri karşımıza çıkar ve onunla frenlenemeyecek tutkulu bir aşk yaşarız. 12. gecede yer alan ve bu bölüme adını veren Olivia'nın itiraflarının John Astor için tutku kelimesinin gizli anlamıyla yakın bir ilişkisi vardır. Norveçli deneme yazarı şöyle açıklar. Tutku, pasif kelimesiyle yakından ilişkisi olan bir terimdir. Her ne kadar kelimenin kökeni bir sonuç çıkarma konusunda hiçbir zaman temel alınmamalı da olsa, bu kelimenin etimolojisi, duyguların aktif bir şekilde kendimiz için seçtiğimiz şeyler değil de acı çeken ya da pasif bir şekilde deneyimlenen şeyler olduğunu savunan geleneksel bakış açısına birebir uymaktır. Duygusal tepkiler aksiyonlar değil, olaylardır. Bu da istediğimiz kadar duygusal mantığa sahip olalım, hissettiğimiz ya da arzu ettiğimiz şeylerin tersini hiçbir zaman tam anlamıyla kontrol edemeyeceğimiz anlamına gelir. Tabii böyle olması daha iyi. Bazen aşkı sadece peşin bırakmadığımız için bulamayız. Belki de arzularımıza cevap verdiğini düşündüğümüz o mükemmel kişiyi aramaktan vazgeçtiğimizde ona hayatımıza yer vermemizi bekleyen gizli aşkla karşılayacağız. Eski bir söz şöyle der. Şans arayan için değil, onu bulan içindir. 29. Bir sefilin umut etmekten başka ilacı yoktur. Acı çekmeden mutlu ve çok iyi bir fiziğe sahip bir şekilde yaşamak için kim neler vermez ki? Özellikle olgunluk döneminden itibaren yaşam aracımızın bazı parçaları gıcırdamaya başlar. Neyse ki acıya karşı evrensel bir çare var. Aşk. Bugüne kadar bir metafor ya da şarlatanların bir mesajı olarak düşünülen şey, yavaş yavaş yapılan bilimsel çalışmalar sayesinde bir anlam kazanmaya başlıyor. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ve PLOS One adlı bilim dergisinde yayımlanan çalışmalardan birinde görsel kanıtlar aracılığıyla yoğun yaşanan bir aşkın tıpkı fiziksel bir ağrı gibi beynin aynı alanlarını doldurduğu kanıtlanmıştır. Bunlar beynin ruh hali değişiklikleri, fiziksel acı ve tatmin olmayla bağlantılı ilkel alanlarıdır. Nitekim ağrı kesici ilaçlar da beynin bu alanlarını etki eden ilaçlardır. Bu şaşırtıcı buluşlar karşısında insanın aklına doktorların bugün kronik ve tedavi edilemez olarak gördüğümüz bazı hastalıklar için bir gün aşk için de ilaç verip veremeyecekleri sorusu geliyor akla. Biz bu arada hayatımıza biraz daha aşk katmaya devam edelim. Yarı uykulu, bloke olmuş ya da uçurumun kenarında olan ilişkileri sağlamlaştıralım. Çift hayatını alevlendirelim. Belki de bu şekilde acıya engel olur, hayatımızı daha güzel kılabiliriz. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 82.